İslamiyet'in özünde bu güzel nimeti başkalarıyla paylaşmak da var ve diğer insanların da İslam'a girmelerine gayrette bulunmak din tarafından teşvik ediliyor. Ve peygamberler zaten bunun için gelmiş. O yolda gidenler de yine bunun devamını sağlamakla mükellef. Evet, nasıl ki eski zamanda İslamiyet'in terakkisi düşmanın taassubunu parçalamak ve inadını kırmak ve tecavüzatını def etmek silah ile kılıç ile olmuş. Yani eski zamanda Müslümanların karşısında gayrimüslimler var ve zaman zaman Bedir gibi, Uhud gibi ve sonraki dönemlerde diyelim Malazgirt gibi, Mohaç gibi veya Birinci Dünya Harbi'nde Osmanlı'nın cephelerde savaşması gibi maddi silahla Müslümanlar ve gayrimüslimler karşı karşıya gelmişler. İstikbalde silah, kılıç yerine hakiki medeniyet ile ve maddi terakki ile ve hak ve hakkaniyetin manevi kılıçları ile düşmanları mağlup edip dağıtacak. Mesela bizler Osmanlı döneminde iki defa Viyana'yı kuşatmışız. Daha ileriye de gidememişiz. Günümüz şartlarında Viyana'da Müslümanlar var. Ben iki defa Viyana'ya gittim. Oranın güzel salonlarından birinde bir konferansımız oldu. Ve oralarda Islamic Center, İslam merkezleri var. Hatta 1980'li yıllar veya 70'li yılların sonu olabilir. Orada ilk Islamic Center açıldığında Avusturya Cumhurbaşkanı açılışa bizzat gelmiş ve kendilerinin İslam'ı ikinci bir din olarak kabul ettiğini ifade etmişti. Yani bunlar Müslüman değil, Hristiyan ama buralarda %8, %10 civarında Müslüman nüfus da var. Artık bunu nazara almak durumundalar ve Müslümanların ihtiyacını da kabul etmek durumundalar. Böyle olunca silah ve kılıçla giremediğimiz Viyana'ya günümüzde kalemle, sohbetle gidebiliyoruz ve oralarda da Allah'ın dinini tebliğ edebiliyoruz. Biliniz ki bizim muradımız medeniyetin mehasini ve beşere menfaati bulunan iyilikleridir. Yoksa medeniyetin günahları, seyyiatları değil ki ahmaklar o seyyiatları, o sefaatleri mehasin zannedip, taklit edip malımızı harap ettiler. Bediüzzaman meseleleri çift yönlü değerlendirir. Mesela Avrupa'yı anlatırken yanlış anlaşılmasın, Avrupa ikidir der. Bunlardan birincisi Hristiyanlığın hakiki dininden istifade eden, dine hürmetkar veya dindar olan Avrupa ve onun ciddi bir tenkidini yapmaz. Ama fen ve felsefenin bir takım suistimallerinden, işte diyelim ki oralarda maddecilik akımı, materyalizm, pozitivizm gibi akımlar meydana gelmiş ve bunlar insanları ateistliğe sevk etmiş veya dans gibi gayrimeşru şeylere sevk etmiş. Üstad o yönleri ciddi bir manada tenkit ediyor. Ama Avrupa'yı da ikiye ayırıyor. Medeniyeti de aynı şekilde ikiye ayırıyor. Yani medeniyetin mehasini var, bir de seyyiatı var. Yani medeniyetin hem artıları var hem de eksikleri var. Bizim muradımız elbette medeniyetin güzellikleri. Ama medeniyetin günahları da bulunmakta. Yani diyelim ki medeniyette teknoloji ilerliyor. Bu teknoloji kötü yönde de kullanılabiliyor. İşte Amerika bunun gözler önünde bir örneğidir. Teknoloji de ileride ama gittiği yere, her gittiği yere problem götürüyor ve istila etmeye çalışıyor. Öte yandan örf adet yönüyle Batı'nın güzel örf adetleri olabilir ama bir kısım örf adetleri bize uymuyor. Onları almak zaten medeniyet de değildir. Örf adet ayrıdır, medeniyet ayrıdır. Ve dini rüşvet verip dünyayı da kazanamadılar. Medeniyetin günahları iyiliklerine galebe edip seyyiata senatına racih gelmekle beşer iki harbi umumi ile iki dehşetli tokat yiyip o günahkar medeniyeti zir-i zeber edip yani alt üst edip öyle bir kustu ki yeryüzünü kanla bulaştırdı. İki Dünya Savaşı, işte 1914'te birincisi başlıyor, 5 yıl devam ediyor ve ikincisi 1939'da başlıyor, 6 yıl devam ediyor. Birincisinde 30 milyon insan hayatını kaybediyor, ikincisinde 55 milyon insan hayatını kaybediyor. Ve bu savaşı çıkaranlar Afrika'nın ilkel kabileleri, Avustralya'nın yamyam insanları değil. Bu savaşları çıkaranlar İngiltere, Almanya, Amerika gibi önde gelen ülkeler. Teknolojide ilerlemiş, güya medeni. Ve malum merhum Mehmet Akif de medeniyetin kötü yönüne de dikkat çeker. Ve medeniyeti bir tek dişi kalmış canavar o ifadeyle ifade eder. Bediüzzaman da risalelerinde medeniyetin menfi yönünü mimsiz medeniyet diye, yani medeniyetten mim harfini kaldırsak deniyet kalıyor, alçak medeniyet şeklinde ifade eder. Bize yaraşan medeniyetin güzelliklerine sahip çıkmak ama kötülüklerinden uzak kalmak. İşte medeniyetin eksi ve eksik yönleri insanları problemlerle karşı karşıya getiriyor. İki büyük dünya savaşı bunun en bariz örneklerinden. İnşallah istikbaldeki İslamiyet'in kuvvetiyle medeniyetin mehasini galebe edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulh-u umumiyi de temin edecek. İslamiyet'in kuvvetiyle, yani Müslümanlar olarak biz kuvvetlendiğimizde, yeryüzündeki kuvvetler dengesinde en önemli bir güç Müslümanlar olacak. Dünyanın dörtte biri, beşte biri Müslüman. Ama dağınık, parça parça ve çok da kuvvetli değil devletleri itibariyle. Ama kuvvetli hale geldiğimizde elbette onların dediği değil, bizim dediğimiz gerçekleşecek. Ve Bediüzzaman bu noktada ümitli ve İslam'ın bu şekilde galebesiyle zemin yüzünün pisliklerden temizleneceğini ve umumi bir barışın meydana geleceğini müjdeliyor. Burada umumi bir barış, şöyle ifade edebiliriz. İslamiyet'te savaş var. Gatiluhum, onlarla savaşın. Savaşı emreden ayetler var. Savaşın şartları meydana geldiğinde savaş yapılır. Ama kütübe aleykumul gıtâlu ve huve kurhul lekum. Hoşunuza gitmese de savaş size yazıldı. Yani savaşta hoşa gitmeyen durumlar da vardır. Savaşta yaralanmak var. Savaşta ölmek var. Savaşta beldelerin harabiyeti var. Bu durumda savaş doğrudan istenilen bir şey değil. Ama yapacak başka bir şey kalmamışsa, Kadı Beydavi'nin ifadesiyle savaş ahirü deva, son çare ve o zaman gereği yapılır. Ama Kur'an'ın bize esas olarak bildirdiği ve sulhu hayır, yani sulh hayırlıdır. Bu karı koca geçimsizliği ile ilgili. Orada sulh hayırlı olduğu gibi milletlerin birbiriyle olan problemlerinde de barış masasına oturabilmek, barışla meseleleri halletmek elbette hayırlıdır. Evet, Avrupa'nın medeniyeti fazilet ve hüda üstüne tesis edilmediğine bedel, heves ve heva, rekabet ve tahakküm üzerine bina edildiğinden şimdiye kadar medeniyetin seyyiatı hasenatına galebe edip ihtilalci komitelerle kurtlaşmış bir ağaç hükmüne girdiği cihetle Asya medeniyetinin galebesine kuvvetli bir medar, bir delil hükmündedir ve az vakitte galebe edecektir. Burada bir Asya-Avrupa mukayesesi yapıldı. Avrupa genelde Hristiyan nüfus. Asya'da ise İslam Asya'da başladı ve Asya'da nüfus itibariyle çok büyük bir nüfus Müslüman. Ve bundan dolayı Asya medeniyeti diye Bediüzzaman bunu ifade etti. Cemil Meriç gibi zatlar da Doğu-Batı ayrımına dikkat çekerek, mesela Cemil Meriç diyor ki, güneş doğudan doğar. İşte hakikatler önce doğuda keşfedilmiş ve oradan batıya da güneşin yönelmesi gibi batıya da gitmiştir. Bunlara dikkat çekiyorlar. Ama Avrupa medeniyeti belli bir teknolojik güce ulaştıktan sonra heves, heva, rekabet, tahakküm bu gibi esaslara dayandığından genelde istilacı olmuş ve kendi milletlerini böyle önde görmek, diğer milletleri hakir görmek onların bir özelliği olmuş ve Asya'da, Afrika'da nice ülkeleri istila etmek, maddi teknolojinin yardımıyla oraları ele geçirmek gibi bunların suistimalleri olmuş. Asya medeniyetinde ise istila etmek yok. Asya medeniyetinde paylaşmak var ve insanları daha iyi bir noktaya yükseltmek var. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'in bize vermiş olduğu örnek Zülkarneyn modeli. Zülkarneyn dünyanın doğusuna, batısına gitti. Gittiği her yere adalet götürdü. Ve gittiği yerleri haraca bağlamak değil, hatta haraç teklif edildiğinde bile almadı. Onların elinden tuttu. Hürriyetlerine kavuşmasına, insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamalarına vesile oldu. İşte Asya medeniyetinin yani İslam medeniyetinin galebesi insanlık aleminde evrensel bir barışa, cihan şumul bir barışa yol açacak ve insanlar o şekilde rahat edeceklerdir.